Anna Karenina, Tolstoy. 9. kaset, 1. yüz. Sayfa 423. 32. Levin epeydir aşırı saygılı kibarlıkları ve uysallıklarıyla kendini belli eden insanların kısa sürede huysuzlukları ve hırçınlıklarıyla dayanılmaz hale geldiklerinin farkındaydı. Aynı şeyin abinin başına da geleceğini seziyordu. Gerçekten de Nikolay'ın yumuşaklığı kısa sürdü. Hemen ertesi sabahtan itibaren hırçınlaştı ve en duyarlı yanlarına saldırarak sürekli olarak Levin'e sataşmaya başladı. Levin kendini suçlu hissediyordu ama elinden ne gelirdi? İçtenlikle ve yapmacıksız olarak birbirlerini anlayabilirlerse, kendilerine, duygularını, düşüncelerini özgürce açıklama olanağını tanırlarsa, birbirlerinin gözlerine dimdik bakmaktan çekinmezlerse, konuşmalarının şöyle olacağını anlıyordu. Yakında öleceksin. Yakında öleceksin derdi Konstantin. Nikolay da hiç duraksamadan şöyle yanıt verirdi. Biliyorum öleceğim. Bu yüzden korkuyorum. Çok korkuyorum. Birbirleriyle açık yürekle konuşabilseydiler tüm söyleyecekleri bu olurdu. Ama böylesine bir içtenlik yaşamın gerekleriyle bağdaşamazdı. Bu yüzden de Konstantin yaşamı boyunca yapmaya çalışıp da başaramadığı ve gözlemlerine göre birçoklarının yapmayı çok iyi bildikleri şeyi yapmaya başarmaya çalıştı. Gerçek düşüncelerini ve duygularını gizlemeyi bilmek. Ama çok geçmeden bu yöntemin ağabeyinin gözünden kaçmadığını ve bu yüzden çok öfkelendiğini anlıyordu. Gelişinin üçüncü günü kardeşinden yeni tasarılarını açıklamasını isteyen Nikolay bu yüzden onu kınamaya başladı. Hatta onu komünistlikle suçlamaya dek vardırdı iş. Yalnızca başkasının düşüncesini aldın sen. Bu düşünceyi bozdun ve uygulanamayacak yerlere uygulamak istiyorsun. Hiç de değil. Başka bir şey bu. Komünistler mülkiyet hakkını, ana malı, mirası reddeder. Oysa ben böylesine güçlü bir stimulantı kabul ediyorum. Stimulant, dürtücü güç, itici güç. Çevrenin notu. Levin böyle sözcükleri kullandığı için utanç duyuyordu. Ama kitabını yazmaya başladığından beri böyle yabancı sözcükleri gittikçe daha sık kullanıyordu. Tek amacım çalışmayı düzenlemek benim. Nikolay kravatını öfkeyle gevşeterek, İyice görüyorsun ya, başkalarının düşüncelerini alıyorsun. Güçlü yanlarını kaldırıp atıyor, sonra onları yeni bir düşünce gibi kabul ettirmeye çalışıyorsun dedi. Benim düşüncemin hiçbir ortak yanı yok. Diğerlerinin en azından bir çekiciliği var diye sürdürdü Nikolay Levin. Pırıl pırıl bir bakışla bakıp ve alaylı alaylı gülümsedi. Nasıl söyleyeyim, onların o doktrininde geometrik bir açıklamaları var. Belki bir ütopyadır onlar ama geçmişi gerekirse tabula rasa yapacağımızı kabul edelim. Tabula rasa kökünden kazımak, silip süpürmek, Latince. Mülkiyetin ve ailenin söz konusu olmadığı yeni bir düzenleme yapılsın. Senin yönteminde ise tam tersine hiçbir şey yok. Değişik şeyleri birbirine karıştırmakta neden inat ediyorsun? Ben hiçbir zaman komünist olmadım. Ben oldum. Komünizm zamansız olsa bile en azından mantıklı olduğu için değerli. Bense onun geleceğine inanıyorum. Tıpkı Hristiyanlığın ilk dönemlerindeki gibi. Ben iş gücünü naturalist açıdan ele almak gerektiği görüşünü savunuyorum. Onu böyle incelemek, özelliklerini tanımak ve... Kesinlikle gereksiz bu. Bu güç gelişiminin gereği olarak kendiliğinden harekete geçer. Her yerde her zaman köleler ve yarıcılar olmuştur. Bizde de yarıcılar, çiftçiler ve gündelikçiler var. Daha ne istiyorsun? Bu son sözler Levin'e çok dokundu. Aslında ağabeyinin onu şu andaki çalışma şekilleriyle komünizm arasında bir uzlaşma kurmak istemekle suçlarken belki de haklı olmasından korkuyordu Levin. Benim aradığım benim ve işçi için en yararlı bir çalışma biçimidir. Kurmak istediğim diye heyecanla başladı. Hiçbir şey kurmak istediğin yok senin. Tek ve gerçek amacın kendine ilginç süsü vermek. Köylüyü herkes gibi sömürmediğini, bunu kendi yöntemince yaptığını göstermek istiyoruz. Öyleyse bu konuyu bırakalım diye karşılık verdi Levin. Sol yanağındaki kasların sinirli sinirli titrediğini hissediyordu. İnancın yok ve hiçbir zaman da olmadı. Yalnızca gururunu okşamaya çalışıyorsun sen. Öyle olsun, beni rahat bırak. Benim amacım da bu zaten. Bunu çok önceden yapmalıydım. Lanet olsun sana. Geldiğime çok pişmanım. Levin ağabeyini boş yere sakinleştirmeye çalıştı. Nikolay dinlemek istemiyordu. Ayrılmalarının daha iyi olacağını söyledi. Öte yandan Konstantin yaşamın ağabeyi için bir yük olduğunu anlıyordu açıkça. Konstantin yeniden ağabeyinin yanına gelip biraz zoraki bir dille onu kırdıysa bağışlaması için rica ettiği zaman Nikolay tüm yolculuk hazırlıklarını çoktan yapmıştı. Ya şimdi de yüce gönüllülük gösterisi demek dedi Nikolay gülümseyerek. Eğer kesinlikle haklı olmak istiyorsan bu zevki esirgemeyeceğim senden. Öyle olsun, sen haklısın ama bu gitmemi engelleyemez. Yine de gideceği anda Nikolay kardeşini kucaklarken ona bakarak tuhaf, ciddi bir sesle ''Bak Kostya, bana kızma sakın'' dedi. Sesi titriyordu. Birbirlerine söyledikleri tek içten sözler bunlar oldu. Levin'e göre bunun anlamı açıkça şuydu. Öleceğimi biliyor ve görüyorsun. Belki bir daha görüşemeyiz. Gözlerinden yaşlar boşandı. Abini bir daha kucakladı ama söyleyecek söz bulamadı. Nikolay'ın gidişinden 3 gün sonra Levin yurt dışına gitti. Kitty'nin Alman kuzeni Prens Scherbatsky ile karşılaştığında Prens onun üzgün tavrına şaşırdı. Neyin var diye sordu. Hiçbir şeyim yok. Yalnızca yaşamın tadı kaçtı. Nasıl? Yaşamın tadı mı kaçtı? Malhoza ya da başka bir yere gideceğine benimle Paris'e gelsene. Yaşamın ne denli güzel olduğunu görürsün o zaman. Hayır. Benim için her şey sona erdi. Ölmekten başka çare yok. İşte parlak bir düşünce dedi Scherbatsky gülerek. Bense daha yeni başlıyorum yaşamaya. Kısa süre önce ben de böyle düşünüyordum ama şu anda yakında öleceğimi biliyorum. Levin yalnızca büyük bir içtenlikle bir süredir aklını kurcalayan düşüncelerini açıklıyordu. Önünde ölümü görüyordu. Bu yüzden yazmaya başladığı kitabı bitirmek için daha büyük bir heyecanla çalışmalıydı. Sonunu beklerken insanın yaşamını şu ya da bu şekilde değerlendirmesi gerekiyordu. Her yerde karanlık görüyordu. Yapıtı bu karanlıkların ortasında tek çıkış yolu olarak görünüyordu. Bu yüzden de ona çok özen gösteriyordu. 4. Bölüm 1. Karen'in çifti aynı çatı altında yaşamayı sürdürüyordu. Her gün görüşüyorlar ama birbirlerine kesinlikle yabancı duruyorlardı. Alexey Alexandrovich hizmetçiler dedikodu etmesinler diye karısını her gün görmeyi kural edinmişti kendine. Ama evde akşam yemeği yemekten kaçınıyordu. Ronski Alexey Alexandrovich'in evine adım atmıyordu. Ama Anna onunla dışarıda görüşüyor, kocası da bunu biliyordu. Durum her üçü içinde zordu. İçlerinden hiçbiri bu durumun değişeceğini düşünmeyip bunun acı veren geçici bir durum olduğuna inanmasaydı bir tek gün bile dayanamazdı. Alexey Alexandrovich şu ölümlü dünyada her şeyin bir sonu olduğundan bu tutkunun da sona ermesini bekliyordu. Bunun da unutulacağını ve adının lekelenmeden kalacağını umuyordu. Anna her şeye kendisi neden olmakla birlikte yine de içine düştüğü durum yüzünden çok üzülüyordu. İçindeki bütün bunlardan kısa sürede kurtulacağı inancı sabretmesinde yardımcı oluyordu. Çözümün nereden geleceğini kesinlikle bilmiyor ama çok yakında bunun geleceğinden kuşku duymuyordu. Aynı inancı taşıyan Ronski de çok istedikleri kurtuluşu getirecek bu bilinmeyen olayı bekliyordu. Kış ortasına doğru Ronski çok sıkıntılı bir hafta geçirdi. Petersburg'a geçici olarak gelen yabancı bir prensin baş mihmandarı oldu ve kentin ilgi çekici yerlerini ona göstermekle görevlendirildi. Bu görev genç subaya çok gösterişli görünüşü, kibarlığı ve yüksek sosyeteye alışkın oluşu yüzünden verilmişti. Prens dönüşünde Rusya konusunda sorulabilecek tüm soruları yanıtlayabilmeyi istiyordu. Ayrıca da Rus eğlencelerinden olabildiğince yararlanmak arzusundaydı. Ronski her şeyde ona kılavuzluk etmek zorundaydı. Sabahları ona görülecek yerleri ve anıtları gösteriyordu. Akşamları da ulusal eğlenceleri sokuyordu onu. Prens bir prensle pek rastlanmayan, olağanüstü derecede sağlıklıydı. Spor ve kişisel vücut bakımıyla bedenini öylesine güçlendirmişti ki eğlencelerde aşırıya kaçmasına karşın kocaman, yeşil ve parlak bir Hollanda salatalığı gibi tazeydi. Prens çok yolculuk yapıyordu. Değişik ülkelerin ulusal eğlencelerini tanıma fırsatı verdiği için ulaşım araçlarının getirdiği kolaylıkları özellikle övüyordu. İspanya'da serenatlar yapmış ve gitar çalan bir İspanyol kadınla ilişki kurmuştu. İsviçre'de bir dişi geyik öldürmüş, İngiltere'de kırmızı frakla çitlerden atlamış ve 200 sürünün öldüreceğine bahse girmişti. Türkiye'de bir hareme gitmiş, Hindistan'da fillerle dolaşmıştı. Rusya'daydı şimdi de. Bu ülkenin kendine özgü eğlencelerine katılmak istiyordu. Prens'in yanında bir çeşit baş mihmandar olarak bulunan Vronsky, bu konuğa sunabileceği eğlence programını hazırlarken çok sıkıntı çekiyordu. Ona at gezintileri, ayı avları, troikalar ve çingeneler birbir ardına gösterildi. Tabakların kırıldığı içki alemleri yaptırıldı. Prens olağanüstü bir kıvraklıkla Rus ruhunu benimsiyor, kapkacak dolu bir tepsiyi kırıyor, bir çingene kızını dizlerinde oturtuyordu. Sonra tadılacak başka zevk olup olmadığını ve Rus eğlencelerinin burada sona erip ermediğini sorar gibi görünüyordu. Aslında en çok hoşuna giden Fransız aktrisleri, bale oyuncuları ve beyaz mühürlü şampanya olmuştu. Ronski, prenslerle birlikte olmaya alışkındı. Ama son zamanlarda değiştiğinden mi yoksa prensle sürekli birlikte olmanın verdiği samimiyetten mi bilinmez, son hafta çok tatsız geçmişti. Bu 7 gün boyunca tehlikeli bir deliye göz kulak olan hem bu deliden hem de içli dışlılığı yüzünden kendi aklını yitirmekten korkan bir insanın duygularına benzer bir duyguya kapılmıştı. Ronski aşağılanmak istemiyorsa resmiyetten bir an bile ayrılmaması gerektiğini hissediyordu sürekli olarak. Ronski'nin şaşkınlığı karşısında Prens kendisini Rus zevklerini tattırmak için çırpınan bu insanları küçümsüyordu hep. Üzerlerinde titiz bir incelemeye giriştiği kadınlar hakkındaki görüşleri çoğu kez Ronski'nin öfkeden yüzünü kızartmıştı. Ama Prens'le birlikteliğini özellikle çekilmez yapan şey Ronski'nin onun kişiliğinde kendisini bulmasıydı. Aynadaki bu görüntü gururunu okşayacak cinsten değildi içti. Bu çok aptal, kendini beğenmiş, sağlıklı ve bakımlı bir adamın görüntüsüydü. Başka bir şey değil. Aslında tam bir centilmendi. Ronski bunu yadsıyamazdı. Kendinden üstün olanların yanında onlarla eşit oluyor, akranlarına karşı yalın ve doğal, kendinden küçüklere karşı soğuk ve iyi davranıyordu. Ronski de böyleydi ve bundan gurur duyuyordu. Ama Prens'in karşısında aşağı durumda olduğundan, Prens'in kendisine karşı takındığı aşağılayıcı, iyiliksever tavır onu çok öfkelendiriyordu. Ne de olsa bir yağ tulumu o diyordu. Ben böyle öyle olabilir miyim hiç? Bir hafta sonra Prens, Ronski'ye teşekkür edip Moskova'ya dönünce genç subay bu sıkıcı durumdan ve tatsız aynadan kurtulduğuna çok sevindi. Bütün gece süren Rus ulusal eğlencelerinden biri olan ayı avından sonra garda vedalaştı Prens'le. 2. Ronski eve dönünce anadan bir mektup buldu. Hasta ve mutsuzum diye yazıyordu. Dışarı çıkamıyorum. Sizi daha fazla görmeden de edemiyorum. Saat 7'de Alexey Alexandrovich konseye gidiyor. Saat 10'a kadar orada kalacak. Kocasının kesin yasağına karşın Anna'nın onu evine davet etmesi Ronski'nin tuhafına gitmişti. Bununla birlikte biraz düşündükten sonra çareye uymaya karar verdi. Kışın albaylığa yükseltilmiş, alay değiştirmişti ve yalnız yaşıyordu. Öğle yemeğinden sonra divanına uzandı. Az sonra düşünceleri karıştı. Son günlerde yaşadığı iğrenç sahnelerin anısı kafasında Anna'nın ve ayı avında çok önemli bir rol oynayan bir köylünün hayaliyle karışıyordu. Ronski sonunda uyudu. Karanlıkta korkudan titreyerek uyandı. Hemen bir mum yaktı. Ne var diye düşündü. Ne? Düşümde öyle korkunç ne gördüm? Evet, çalı sakallı o pis, ufak tefek köylüydü gördüm. Eğilmiş bir şeyler yapıyordu. Birden Fransızca sözcükler söylemeye başladı. Ama bunda korkunç olan ne var ki? Yeniden köylüyü ve bu adamın söylediği ulaşılmaz sözcükleri anımsadı. Korkudan sırtı buz kesti. Ne çılgınlık diye düşündü ve saatine baktı. Saat 8:30'du. Uşağını çağırdı, aceleyle giyinip çıktı. Merdivenin başına gelmeden düşünü unutmuş, gecikme korkusuyla canı sıkılıyordu. Karenin'lerin evine yaklaşırken yeniden saatine baktı. 9:10 geçtiğini gördü. İki gri at koşulmuş, yüksek ve dar bir araba merdivenin başında duruyordu. Ronski, Anna'nın arabasını tanıdı. Bana geliyor diye düşündü. Gerçekten de böylesi daha iyi olur. Bu eve girmek hiç hoşuma gitmiyor ama önemli değil. Saklanacak değilim ya. Ronski çocukluğundan bu yana hiçbir şeye sıkılmaya alışkın birinin tavrıyla kızaktan indi ve kapıya doğru yürüdü. O anda kapı açıldı. Kapıcı elinde bir battaniye ile arabayı çağırdı. Böyle ayrıntılara pek alışık olmamasına karşılık Ronski uşağın kendisine şaşkın şaşkın baktığını fark etti. Kapıda neredeyse Alexey Alexandrovich'e çarpıyordu. Bir gaz lambası Karenin'in solgun ve yaşlanmış yüzünü belli belirsiz aydınlatmaktaydı. Başında kara bir şapka vardı. Beyazlığı pardes yüzünün kürklü yakasından göze çarpan bir kravat takmıştı. Hareketsiz ve donuk gözleri Ronski'nin yüzüne dikildi. Ronski ona selam verdi. Alexey Alexandrovich dudaklarını kıpırdatarak elini şapkasına götürdü ve geçip gitti. Ronski onun geri dönmeden arabaya bindiğini, oturduğunu, kapıcıdan battaniyeyi ve dürbünü alıp gözden yittiğini gördü. Genç subay hole girince kaşlarını çattı. Göz bebekleri öfkeli ve gururlu bir ışıkla parladı. Ne durum diye düşündü. Dövüşmek, onurunu savunmak isteseydi ben de harekete geçer, duygularımı açıklardım. Ama bu güçsüzlük ve korkaklık karşısında ne yapabilir insan? Beni kendisini aldatmaya zorluyor. Bunu ben istemedim. İstemem de. Anna'ya Vrede'nin bahçesinde yapmış olduğu açıklamadan bu yana Ronski'nin düşünceleri tümüyle değişmişti. Kendini tüm varlığıyla ona veren, ondan yalnızca yazgısını belirleyecek karar bekleyen Anna'nın güçsüzlüğünün etkisinde kalarak ilk önce düşünmüş olduğu bu ayrılmayı olanaksız görüyordu artık. Yükselme hırsıyla ilgili düşlerinden vazgeçmişti yeniden. İşinin bir amacı kalmamıştı ve kendini tümüyle gittikçe tutsağı olduğu duygularına bırakıyordu. Holde Anna'nın yaklaşan ayak seslerini duydu. Anna'nın onu beklemek için kulak kabarttığını, şimdi salona döndüğünü anladı. Hayır diye bağırdı Anna onu görünce. İlk sözlerinden sonra gözleri yaşla doldu. Hayır, bu daha fazla süremez. Ne var canım? Bir saattir, belki de iki saattir bekliyorum. Acı çekiyorum ama istemiyorum. Sana kızamam, fırsat bulamamışsındır. Hayır, kızmayacağım. İki elini genç adamın omuzlarına dayadı ve ona uzun uzun baktı. Hayranlık dolu derin gözleri ruhunun içini görmek istermiş gibiydi. Ronski'nin yüzünden onu görmediği sürede neler yaptığını anlamaya çalışıyordu. her buluşmalarında olduğu gibi aslında daha üstün olan hayalinde yaşattığı Ronski ile gerçek Ronski'yi karşılaştırıyordu. 3. Onunla karşılaştın mı diye sordu Anna. Ronski masada lambanın altına oturmuştu. Geç geldiğin için bir ceza bu sana. Öyle ama nasıl olur? Konseyde olması gerekmez miydi? Gerçekten de oraya gitti ama geri döndü. Sonra yine gitti. Yerini bilmiyorum ama önemli değil. Bundan söz etmeyelim. Bu arada sen ne yaptın? Hep prensle miydin? Ronski'nin yaşantısını tüm ayrıntılarına dek biliyordu. Ronski tam yanıt vermek üzereyken gece uyuyamadığından uykuya ve yorgunluğa yenik düşmüştü. Ama Anna'nın kendisine çevrilmiş, heyecanlı ve mutlu yüzü karşısında utandı. Prensin gidişiyle ilgili raporunu vermeye gittiğini söyledi. Ama şimdi her şey bitti mi? Gitti mi o? Tanrı'ya şükür bitti. Bu yaşamın bana ne denli dayanılmaz geldiğini düşünemezsin. Neden? Bütün gençlerin sıradan yaşamları böyle, dedi kaşlarını çatarak. Masanın üstünde duran işini alarak tığını kurtarırken Ronski'yi incelemeye başladı. Uzun zamandır bu yaşamdan elime eteğimi çekmiştim, dedi Ronski. Anna'nın yüzündeki anlam değişikliğine şaşmıştı. Bunun nedenini anlamaya çalışarak hafta boyunca bu yaşantıyı sürdürürken kendimi sanki bir aynada görüyormuş gibiydim. Bu görüntü hiç hoşuma gitmediğini itiraf edeyim, dedi beyaz dişlerini ortaya çıkaran bir gülümsemeyle. Anna tığı elinde tutuyor ama işlemiyordu. Gözleri garip ve düşmanca bir ışıkla parlıyordu. Bu sabah Liza beni görmeye geldi. Kontes Lidia Ivanovna'ya karşılık bu hanımlar evime gelmekten korkmuyorlar hala. Liza bana Atina gecelerinizden söz etti. Ne korkunç şey. Yalnızca şunu söylemek istiyorum. Anna onun sözünü kesti. Eskiden tanıdığın Terez bu muydu? Demek istediğim. Siz erkekler hepiniz ne kadar da alçaksınız. Bir kadının unutulabileceğini mi sanıyorsunuz, dedi gittikçe heyecanlanıyor. Böylece Ronski'ye kızmasının nedenini açıklıyordu. Özellikle de yaşamın konusunda hiçbir şey bilmeyen bir kadın oldu mu? Ben ne biliyorum ki? Bana söylemek istediğin şeyi ancak. Gerçeği söylediğini kim kanıtlar bana? Anna, bana hakaret ediyorsun. Bana inanmıyor musun yoksa? Senden hiçbir şeyi saklamadığımı söylememiş miydim? Evet evet, dedi Anna. Kıskançlığını saklamaya belirli bir özen gösteriyordu. Ama bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilsen. Sana inanıyorum. Sana inanıyorum, evet. Bana ne diyordun? Oysa Ronski ne söylemek istediğini anımsamıyordu artık. Son günlerde iyice sıklaşan bu kıskançlık sahneleri onu korkutuyordu. Belli etmemeye çalışmasına ve bunda Anna'nın kendisine olan aşkının kanıtını görmesine karşın kendisinin aşkının soğuduğunu hissediyordu. Mutluluğun yalnızca bu aşkta var olduğunu kendi kendine defalarca söylememiş miydi? Aşkı için her türlü özveride bulunan bu kadın tarafından tutkuyla sevildiğini hissettiği şu anda mutluluk genç kadının Moskova'dan izlediği zamankine göre çok daha uzaktı. Şu anda mutsuzdu ama gelecekte mutlu olacağını umuyordu. Şu anda geçmişi özlüyordu kimi zaman. Öte yandan Anna da aynı Anna değildi. Huyu çok değişmiş, fiziksel görünüşü de bozulmuştu. Şişmanlamıştı. Aktristen söz ederken olduğu gibi yüzünü çirkinleştiren acımasız bir anlam belirmişti. Ronski ona kopardığı çiçeğe bakan biri gibi baktı. Bu solgun çiçekte koparıp mahvettiği bu güzelliği zorla fark edebiliyordu. Ama Anna'ya duyduğu aşkın en güçlü olduğu zamanda yüreğinden koparıp atabileceği halde artık onu sevmediğini sandığı şu sırada onları bağlayan bağın kopmayacağını anlıyordu. Neyse, prensle ilgili olarak bana ne söylemek istiyordun? Bitti, şeytanı kovdum. Prens hakkında ne söylemeye başlıyordun? Onunla olmak senin neden hoşuna gitmedi? Benim için dayanılmaz, dedi Ronski. Ne düşündüğünü bulmaya çalışarak. Prensi yakından tanımaya değmez. Onu tanımlamak gerekirse panayırlarda birincilik kazanan besili bakımlı bir hayvan denebilir. Bu sözleri öyle öfkeli söylemişti ki Anna ilgilenmiş göründü. Sahi mi, diye karşı çıktı. Ama yine de gün görmüş kültürlü bir insan. Bu bilgi başka türlü bilgi. Onlar genellikle hayvanca zevkler dışındaki her şeyi nasıl küçümserlerse galiba o da kültürü küçümseme hakkını elde etmek için bilgi edinmiş olmalı. Ama siz tümünüz bu hayvanca zevkleri seversiniz, dedi Anna. Ronski onun bakışlarının yeniden karardığını ve kendisinden kaçırdığını fark etti. Onu neden böyle savunuyorsun, diye sordu gülümseyerek. Savunmuyorum onu. Umurumda bile değil. Ama düşünüyorum da sen de böyle zevklerden hoşlanmasan orada olmazdın. Şu Terezi hava kılığında görmekten açıkça zevk aldığını söyle. Şeytan yine çıktı ortaya, dedi Ronski. Masanın üzerinde duran elini alarak öptü. Elimde değil. Beni beklerken ne kadar üzüldüğümü bilseydin. Ama yine kıskanç değilim ben. Yanımdayken sana inanıyorum. Ama benden uzakta, anlayamadığım bir yaşam sürdüğün zaman... Anna Ronski'den uzaklaştı. Sonunda tığını kurtarıp elini sinirli sinirli sallayarak lambanın ışığında parlayan beyaz yünü hızla işaret parmağına sardı. "Neyse anlat bakalım. Alexey Alexandrovich nerede gördün?" diye sordu birden çok doğal bir sesle. "Kapıda karşılaştık. Seni böyle mi selamladı?" Anna yüzünü uzattı. Gözlerini yarı kapalı, yüzünün anlamını değiştirip ellerine bitiştirdi. Ronski birden Alexey Alexandrovich'in kendisini selamlarken yüzünde gördüğü anlamı Anna'nın güzel yüzünde tanıdı. Gülümsedi. Anna da neşeyle en çekici yanlarından biri olan o içten ve berrak gülüşüyle gülmeye başladı. "Onu anlayamıyorum," dedi Ronski. "Köydeki tartışmanızdan sonra senden ayrılmış olsaydı ve beni düelloya çağırsaydı bu bana daha doğal görünürdü. Ama o böyle bir duruma nasıl dayanabiliyor? Yine de acı çektiği belli oluyor." "O mu?" dedi gülümseyerek. "O çok mutlu. Her şey yoluna girebilecekken neden hepimiz acı çekiyoruz?" "Bunu istemiyorum. Onu tanırım. Yalan kumkumasıdır yalnızca. Bir şeyler hissetmiş olsaydı benimle yaşadığı gibi yaşayabilir miydi acaba? Hiçbir şey anlamıyor. Hiçbir şey hissetmiyor. Bir erkek duygusuz olmadıkça suçluluk arasında evinde tutmaya razı olabilir mi? Onunla konuşabilir mi? Ona sen diyebilir mi?" Yine elinde olmadan onun taklidini yaptı. "Anna, sen Maşer annacığım. Maşer, dostum, sevgilim. O bir erkek değil, bir robot. Benden başka kimse bilmiyor bunu. Onun yerinde olsaydım benim gibi bir kadını çoktan öldürür, parça parça ederdim. Yo, o erkek değil, bakanlık makinesi. Senin karın olduğumu, kendisinin benim için bir yabancı, bir fazlalık olduğunu anlamıyor. Artık hiç söz etmeyelim ondan." "Haksızsın, haksızsın," dedi Ronski. Anayı sakinleştirmeye çalışıyordu. "Ama önemi yok, ondan söz etmeyelim artık. Bana neler yaptığını anlat. Hastalığın ne, doktor ne diyor?" Anna kuşkusuz kocasının başka bir gülünç durumunu anımsayarak ve onunla alay etmeye fırsat arayarak alaylı alaylı gülerek ona bakıyordu. Ama Ronski konuşmasını sürdürdü. "Bunun bir hastalık olduğunu sanmıyorum. Durumundan kaynaklanıyor bu. Ne zaman olacak?" Anna'nın bakışlarındaki alay yok oldu. Yerini genç adamın şimdiye dek görmediği tatlı hüzünlü bir gülümseme aldı. "Yakında. Durumumuzdan yakınıyor. Buna son vermek istiyordun. Benim için ne kadar zor olduğunu bir bilsen, özgürce, gururla seni sevme hakkını elde etmek için neler vermezdim ki. Artık üzülmeyecek ve kıskançlığımla seni de üzmeyeceğim. Ama sabret, yakında her şey düzelecek. Ancak bizim düşündüğümüz şekilde değil." Anna bunu düşününce kendisine öyle acıdı ki tutamadığı gözyaşları doldu gözlerine. Lambanın ışığında yüzüklere parlayan elini Ronski'nin koluna dayadı. "Düşündüğümüz gibi olmayacak bu. Bunu sana söylemek istemiyordum ama buna zorladın beni. Yakında yakında her şey sona erecek. Rahatlayacağız ve artık üzülmeyeceğiz." "Anlamıyorum," dedi. Aslında çok iyi anlamıştı. "Ne zaman olacağını mı soruyorsun?" "Yakında. Ama ben bunu görmeyeceğim. Sözümü kesme." Hızlı hızlı konuşuyordu. "Seziyorum bunu, eminim. Öleceğim ve bu yüzden çok mutlu olacağım. Sizin için olduğu kadar benim için de kurtuluş olacak bu." Gözlerinden yaşlar boşandı. Ronski Anna'ya doğru eğildi. Yenemediği heyecanını saklamaya çalışarak onu öpücüklere boğdu. "Aslında yapılacak en iyi şey bu," dedi. Elini hızla sıkarak. "Tek umudumuz bu." Ronski kendini toparladı. Başını kaldırdı. "Neler saçmalıyorsun?" "Gerçeği söylüyorum." "Ne? Gerçek nedir?" "Öleceğim. Bir düş gördüm." "Bir düş," dedi Ronski. Kendisinin de düşünde gördüğü köylüyü anımsıyordu. "Evet," dedi genç kadın. "Çok oldu. Düşümde bir şey almak için yatak odama doğru koşuyordum. Düşlerde nasıl olduğunu bilirsin bunun," dedi gözlerini korkuyla açarak. "Odanın bir köşesinde bir şey görüyordum. Ah ne saçmalık, nasıl inanılır ki?" Ama Anna sözünü kesmesine izin vermedi. Söylediği şey onun için çok önemliydi. "Bu şey geri döndü. O zaman bunun ufak tefek korkunç bir köylü olduğunu gördüm. Kaçmak istedim ama o çantasına eğildi ve içini karıştırdı. Bir çanta karıştırıyormuş gibi yaptı." Yüzünden korku okunuyordu. Ronski kendi düşünü anımsayınca aynı korkunun içini kapladığını anladı. "Çantayı karıştırdı ve Fransızca olarak hızlı hızlı demiri dövmek, ezmek, yoğurmak gerekir," dedi. "Korkuya kapılıp uyanmaya çalıştım ama uyanık olarak düş görüyordum. Bunun ne anlama geldiğini düşünürken uşak Corneille'in bana 'Doğururken öleceksiniz madam, doğururken öleceksiniz' dediğini duydum. O anda uyandım." "Ne saçmalık, ne delilik," dedi Ronski. Ama sesinin hiç inandırıcı olmadığını kendisi de hissediyordu. "Bırakalım bunları," dedi. "Bunları çay getirteceğim. Biraz bekle." Ama birden durdu. Yüzünü anlam bir çift. Korku ve heyecan yok oldu. Yerine yüzünde tatlı ve neşeli bir anlam belirdi. Ronski bu değişimin nedenini anlayamıyordu. Anna az önce içinde yeni bir yaşamın kıpır kıpır ettiğini hissediyordu. 4. Alexey Alexandrovich, Ronski ile evinin kapısında karşılaştıktan sonra gitmeye niyetlendiği İtalyan operasına gitti. Orada iki perdeyi dinledi ve görmek istediği herkesi gördü. Evine dönünce vestiyere dikkatle baktı. Askeri giysi görmeyince odasına geçti. Alışkanlığının tersine hemen yatmadı. Sabah 3'e dek odasında dolaştı durdu. İleri sürdüğü tek koşula, evinde sevgilisini kabul etmeme koşuluna uymayan karısına duyduğu öfke onda huzur bırakmamıştı. Karısı bu koşula uymamıştı. Bu yüzden de onu cezalandırmak, boşamak ve oğlunu elinden almak tehdidini yerine getirmeye karar vermişti. Bu kararın getireceği güçlükleri biliyordu ama yine de kararını vermişti bir kez. Geriye yalnızca bu tehdidi yerine getirmek kalıyordu. Kontes Lidia Ivanovna bunun en iyi çözüm olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu ona. Zaten son zamanlarda boşanma işi öylesine iyi işliyordu ki Alexey Alexandrovich temel hukuksal güçlükleri yenebileceğine inanıyordu. Ama felaket tek başına gelmez hiç. Azınlıklar ve Zarayevski eyaletindeki tarlaların sulanması sorunları Alexey Alexandrovich'in başına öyle işler açmıştı ki bir süreden beri son derece öfkeliydi. Gece uyumadı. Öfkesi öylesine artmıştı ki sabahleyin son sınırını buldu. Aceleyle giyindi ve uyandığını öğrenir öğrenmez karısının odasına gitti. Öfkesi taşmasından korktuğu bir fincanı ağzına dek doldurabilirdi. Bu öfkesini ve yapacağı açıklamada gerek duyduğu gücünü yitirmekten korkuyordu. Kocasını iyi tanıdığını sanan Anna odasına girdiği anda yüzündeki o anlama çok şaşırdı. Alnı karışmıştı. Üzgün bakışlarını Anna'nınkinden kaçırmak ister gibiydi. Dudakları kararlı ve küçümser bir tavırla sıkılmıştı. Alexey Alexandrovich odaya girdi ve karısına selam vermeden doğruca çalışma masasına gitti. Anahtarı alıp çekmeceyi açtı. "Ne istiyorsunuz?" diye bağırdı Anna. "Sevgilinizin mektuplarını." "Orada değil onlar," dedi çekmeceyi yeniden kaparken. Ama bu hareket yalnızca varsayımları doğrulamış oldu. Kocası karısının elini kabaca itip içine en değerli kağıtlarını koyduğunu bildiği bir cüzdanı kaptı. Anna cüzdanı elinden çekip almak istedi ama kocası onu yine itti. "Oturun," dedi. "Sizinle konuşacaklarım var." Cüzdanı koltuğunun altına koydu. Dirseğiyle öyle sıkıştırdı ki omzu hafifçe yukarı kalktı. Anna şaşkın ve korkulu bakışlarla sessizce ona bakıyordu. "Sevgilinizi evinize kabul etmeyi yasakladığımı söylemiştim size. Onu görmem gerekiyordu. Anna durdu. Hemen bir yalan bulamamıştı. "Ne bu ayrıntılara girecek ne de bir kadının sevgilisini neden görmeye gerek duyduğunu araştıracağım." "Şunu istiyordum yalnızca," dedi Anna kızararak. Kocasının kabalığı onu kızdırıyor ve yüreklendiriyordu. "Beni incitmenizin ne kadar kolay olduğunu anlamıyor musunuz?" dedi. "Namuslu bir erkek ya da namuslu bir kadın incinebilir. Ama bir hırsıza hırsız dendiği zaman bu yalnızca bir olayın saptamasıdır." "Bu denli acımasız olduğunuzu bilmiyordum. Bir kocanın karısına tam bir özgürlük tanımasına ve yalnızca ahlak gereklerine uyma koşuluyla adının namusunu koruması altına almasına acımasızlık diyorsunuz. Sizce bu acımasızlık mıdır?" "Daha da kötüsü, öğrenmek istiyorsanız buna alçaklık derler," diye bağırdı öfkeyle. Sonra çıkmak üzere ayağa kalktı. Alexey Alexandrovich kocaman parmaklarıyla Anna'nın bileğini yakalayarak her zamankinden daha yüksek ve tiz bir sesle "Hayır," diye bağırdı. Bileğini öylesine sıkmıştı ki kolundaki bilezik kırmızı iz bıraktı. Onu kalmaya zorladı. "Alçaklık ha? Eğer bu sözcüğü kullanmaktan hoşlanıyorsanız, size alçaklıkların ilkinin bir kadının kocasının ekmeğini yemeyi sürdürürken bir sevgili uğruna kocasını ve oğlunu bırakması olduğunu söyleyeceğim." Anna başını eğdi. Bir gün önce sevgilisine söylediği yalnız onun karısı olduğu ve kocasının fazlalık olduğunu belirten sözleri söylemek şöyle dursun, bunu düşünmedi bile. Kocasının sözlerinin çok doğru olduğunu hissediyordu. Bu yüzden de alçak sesle yalnız şunları söyleyebildi. "Durumumu benim yaptığımdan daha ağır biçimde yargılayamazsınız. Ama bunu neden söylüyorsunuz bana?" "Neden mi söylüyorum? Neden?" diye sürdürdü aynı öfkeyle. "Ahlak kurallarına saygı konusundaki buyruklarıma uymayarak beni bu durumu sona erdirecek gerekli önlemleri almaya zorladığınızı bilesiniz diye." "Buna gerek kalmadan yakında kendiliğinden sona erecek bu durum," dedi. Şu anda istediği ölümün yakınlığını düşününce gözleri yaşla doldu. "Sizin ve sevgilinizin düşündüğünden de çabuk, cinsel tutkularınızın doyurulması gerekir." "Alexey Alexandrovich, bağışlayıcılığınıza sığınamam ama yerdeki bir rakibinize vurmak sizin açınızdan pek mert bir davranış değil." "Evet, hep kendinizi düşünürsünüz. Kocanız olan erkeğin acıları sizi ilgilendirmez. Tüm yaşamının mahvolmasının sizin için fazla önemi yok. Onun acı..." Alexey Alexandrovich öyle hızlı konuşuyordu ki şaşırarak bu sözcüğü söyleyemiyordu. Sonunda söyleyebildi. Bu geveleme Anna'ya çok tuhaf göründü. Ama bu yersiz neşesinden hemen utanç duydu. İlk kez kendisini kocasının yerine koydu ve ona acıdı. Ama ne yapabilir, ne diyebilirdi? Başını eğerek sustu. Kocası da bir süre sustu. Yeniden konuşmaya başladığında sesi biraz dostça ve sıcakçaydı. özel hiçbir anlamı olmayan sözcüklerin altını çiziyordu. "Size şunu söylemeye gelmiştim," diye söze başladı. Anna ona baktı. "Yanıldım," diye düşündü. Gevelerken yüzünün aldığı anlamı anımsadı. Bu baygın gözlü, kendini çok beğenmiş adam bir şeyler duyabilir mi? "Hiçbir şey yapamam ben," diye mırıldandı. "Yarın Moskova'ya gideceğimi, bir daha da bu eve dönmeyeceğimi ve kararımı boşanma işiyle görevlendireceğim avukattan öğreneceğinizi size söylemek için gelmiştim. Oğluma gelince o kız kardeşimin yanında yaşayacaktır," diye ekledi. Çocuklarla ilgili söylemek istediği sözleri zorlanımsamıştı. "Bana acı çektirmek için Sergei'yi alıyorsunuz benden," dedi ona masumca bakarak. "Onu sevmiyorsunuz. Bana bırakın." "İyi söylediniz. Oğlumu sevmekten vazgeçtim. Bende uyandırdığınız tiksinti ona da bulaşıyor. Ama yine de onu yanıma alacağım. Elveda." Gitmek istedi ama bu kez Anna onu tuttu. "Alexey Aleksandrovic, onu bana bırakın. Sergei," diye mırıldandı bir kez daha. "Size söyleyecek başka bir şeyim yok artık. Sergei'yi bana bırakın. Şeye kadar, yakında olacak bu. Onu bana bırakın." Alexey Aleksandrovic kızardı. Kolunu kurtararak yanıt vermeden çıktı. 5. Alexey Aleksandrovic içeri girdiğinde Petersburglu ünlü avukatın bekleme salonu doluydu. Biri yaşlı, biri genç, diğeri de satıcıya benzeyen 3 kadın, 3 erkekle bekliyordu. Parmağında kocaman bir yüzük bulunan bir Alman bankacı, uzun sakallı bir tüccar ve boynunda haç, üniformalı bir memur. Hepsi de epeydir bekliyordu. Bir masada iki yazman kalemlerini gıcırtatarak yazı yazıyorlardı. Alexey Aleksandrovic'in pek meraklı olduğu yazı takımları çok bakımlıydı. Bu yüzden dikkatini çekmişti. Yazmanlardan biri ayağa kalkmadan Alexey Aleksandrovic'e baktı ve kibar bir sesle ona "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. "Avukatla konuşmak." Kalemiyle bekleyenleri göstererek anlamsız bir sesle "Onun işi var," diye yanıt verdi. Sonra yeniden yazmaya başladı. "Bana bir dakika ayıramaz mı?" diye sordu Alexey Aleksandrovic. "Hiç boş zamanı yok. Her zaman meşguldür. Bekleyiniz lütfen." Alexey Aleksandrovic kimliğini açıklamak zorunda kalarak "O halde ona kartımı verme kibarlığını gösterin," dedi ağırbaşlı bir tavırla. Yazman kartı aldı, hoşnut olmayan bir bakışla baktı ve avukatın çalışma odasına geçti. Alexey Aleksandrovic ilki olarak yeni mahkemeleri beğeniyordu. Ama yine de yüksek bir devlet memuru olduğundan bu mahkemelerin uygulama biçimindeki bazı ayrıntıları eleştiriyordu. Bu ayrıntıları üst yönetimin kararlarını eleştirebildiği ölçüde eleştiriyordu ancak. Tüm yaşamı yöneticilikte geçmişti. Bu yüzden onaylamadığı şeylerde yanlışı, bazı durumlarda ilacı en iyi gelen çaresiz bir hastalık olarak görüyordu. Yeni hukuk düzenlemesinde özellikle Avukatlar Birliği'nin içinde bulunduğu koşulları eleştirirdi. Ama o zamana dek onlara hiç işi düşmediğinden eleştirileri her zaman kuramsal düzeyde kalmıştı. Şu anda avukatın bekleme salonunda gördüğü tatsız durum yüzünden eleştirilerin haklı olduğu iyice ortaya çıkıyordu. "Hemen gelecek," dedi yazman geri dönünce. Gerçekten de 2 dakika sonra kapıda avukatla görüşmeye gelen uzun boylu, yaşlı yargıçla avukatın kendisi göründü. Ufak tefek, geniş omuzlu, tıknaz bir adamdı avukat. Kızıl açılan kara sakalı, açık renk uzun kaşları, ileri çıkık bir alnı vardı. Kravatından çit zincirli saatine, cilalı ayakkabılarına kadar giyinişi bir damat şıklığını anımsatıyordu. Zeki yüzlü ama kabaydı. Giysisi iyi dikilmişti ama zevksizdi. "Buyurun lütfen," dedi avukat Alexey Aleksandrovic'e ve geçmesi için yol verdikten sonra kapıyı kapadı. "Rica ederim oturun," dedi. Çeşitli kağıtlarla dolu bir masanın yanındaki bir koltuğu göstererek. Kendisi de masasına oturup kısa ve tüylü parmakla ellerini ovuşturmaya başladı. Sonra başını yana eğdi. Sevincini daha yeni gizlemeyi başarmışken masanın üstünden bir güve uçtu. Avukat kendisinden umulmayan bir hızla kollarını açtı, güveyi yakaladı, sonra eski durumuna döndü. Avukatın hareketini büyük bir şaşkınlıkla izleyen Alexey Aleksandrovic, "Beni buraya getiren nedeni size açıklamadan önce sizinle konuşacağım işin gizli kalması gerektiğini söylemeliyim." Avukatın kızıl bıyıkları belli belirsiz bir gülümsemeyle aralandı. "Bir gizli saklayamazsam avukat olamazdım ama yine de sizi inandırmamı isterseniz..." "Kim olduğumu biliyor musunuz?" diye sürdürdü Alexey Aleksandrovic. "Biliyorum. Rusya'daki herkes gibi çalışmanızdan haberim var." Yeniden bir güve yakaladı. "Ülkemize ne kadar yararlı olduğunuzu da biliyorum," dedi eğilerek. Alexey Aleksandrovic içini çekti. Ama işi sonuna dek götürmeye kararlıydı. Tiz sesiyle çekinmeden, durmadan bazı sözcüklerin altını çizerek konuşmasını sürdürdü. "Aldatılmış bir kocayım ne yazık ki. Karımla yasal olarak ilişkilerimi koparmak, yani boşanmak istiyorum. Ayrıca da oğlumun annesiyle kalmamasını arzuluyorum." Avukat gülümsememeye çalışıyordu ama gri gözlerinde engellenemeyen sevinç pırıltıları yanıyordu. Alexey Alexandrovich de bunun yalnızca payına iyi bir kazanç düşmüş bir adamın sevinci olmadığını, zafer ve heyecan sevinci olduğunu anlıyordu. Bakışlarındaki parlaklık karısının gözlerindeki parlaklığa benziyordu. Boşanma kararı almak için yardımımı mı istiyorsunuz? Evet, özellikle. Size şunu peşinen söyleyeyim ki ilginizi belki de kötüye kullanacağım. Yalnızca bir ön görüşme yapmak üzere geldim ben. Ayrılmak istiyorum ancak her şeyden önce bunun hangi durumlarda olabileceğini öğrenmem çok önemli benim için. Bu usuller benim düşüncelerime uymayabilir belki de. Bu durumda yasal yoldan vazgeçebilirim. Hiç endişelenmeyin. Hep böyle olur bu işler. Her şey sizin istediğinize bağlıdır, dedi avukat. Bakışlarını Alexey Alexandrovich'in ayaklarına doğru indirdi. Bu zamansız sevinç göstericisinin müşterisini incitebileceğini seziyordu. Burnunun önünde uçan bir güveye baktı ve onu yakalamak için bir hareket yapmak istedi. Ancak Alexey Alexandrovich'in durumuna saygı duyduğundan kendini tuttu. Boşanmayla ilgili yasaları ana çizgileriyle bilmeme karşılık sizden uygulamada genellikle uyulan biçimler konusunda bilgi almak isterdim. Avukat bakışlarını kaldırmadan müşterisinin söyle verir gibi bir tavırla konuşmasını zevkle benimseyerek ''Amacınızı hangi koşullarda gerçekleştirebileceğinizi size açıklamamı mı istiyorsunuz?'' Alexey Alexandrovich'in başını olumlu biçimde sallaması üzerine ziyaretçisinin hafifçe kızarmış yüzüne gizlice bakarak konuşmasını sürdürdü. ''Yasalarımıza göre boşanma bildiğiniz gibi şu durumlarda olabilir. O anda kapıda görünen yazmanına bekletin.'' dedi. Sonra kalkıp birkaç söz söyledi ve gelip oturdu. ''Şu durumlarda.'' diye başladı. Eşlerin fiziksel kusurlarında, 5 yıl yokluklarında saydıkça kısa ve tüylü parmaklarını kıvırıyordu. Sonra zina durumunda bu sözcüğü belirgin bir zevkle söyledi. Fiziksel noksanlığın söylediklerine karıştırması olanaksız olduğu halde parmaklarını tek tek bükerek anlatmayı sürdürüyordu. Erkekte mi yoksa kadında mı olduğunun ve eşlerden hangisinin zina yaptığının saptanması da yerinde olur. Tüm parmaklarını kullanmış olduğundan onları yeniden açıp konuşmasını sürdürdü. İşin kuramsal yanı böyle ama sanıyorum ki bana başvurmadaki asıl amacınız bu kuralların nasıl uygulandığını öğrenmekti. Bu yüzden şimdiye kadar yapılan uygulamalara bakarak boşanma durumlarının böylece özetlendiğini size söyleyebilirim. Şimdiki durumda fiziksel noksanlıktan söz etmek olanaksız. Bildiğim kadarıyla ortadan yok olma durumu da yok. Alexey Alexandrovich başıyla bunu onayladı. O halde geriye eşlerden birinin zina yapması kalıyor. Uygulamada suç ya karşılıklı itiraf ediliyor ya da kabul edilmezse suçüstü yapılıyor. Bu son durumun pek ender kullanıldığını söylemeliyim, dedi avukat. Alexey Alexandrovich'e çabucak bakarak çeşitli silahların iyi yanlarını sayıp dökmüş, alıcısının seçim yapmasını bekleyen bir silah tüccarının yaptığı gibi sustu. Ama Alexey Alexandrovich de susunca avukat konuşmasını sürdürdü. Bence en sık kullanılan ve en basit yol her iki yanın anlaşmasıyla zinanın kabulüdür. Beni anlayamayacak biriyle konuştuğumu düşünseydim bunları söylemeyi göze alamazdım, dedi. Ama burada böyle bir durum söz konusu değil. O sırada Alexey Alexandrovich öylesine allak bullak olmuştu ki karşılıklı anlaşmayla kabul edilecek suçüstü anlaşmasını sağlayacağı yararları birden anlayamadı. Bu yüzden de avukata şaşkın şaşkın baktı. Avukat hemen yardımına koştu. Eşler bir arada yaşayamazlar artık. Gerçektir bu. Eğer her ikisi de boşanma konusunda anlaşmışlarsa bu koşullarda ayrıntılar ve izlenmesi gereken yolun fazla önemi yoktur. Kabul edilmesi gereken en basit, en güvenilir yoldur bu. Bu kez Alexey Alexandrovich çok iyi anlamıştı. Ancak dinsel duyguları bu yola başvurmasını yasaklıyordu. Bu durumda böyle bir şey söz konusu bile olamaz, dedi. Bir tek şey olabilir. Suçüstü. Elimdeki mektuplarla dolaylı olarak kanıtlanabilir. Bu sözler üzerine avukat dudaklarını öfkeyle büzüp hafifçe ıslık çaldı. Bakın, diye başladı. Bu tür işler bildiğiniz gibi din adamlarının yetkisi içindedir ve rahipler de bunları en küçük ayrıntılarına kadar incelemeyi pek severler. Rahiplerin bu zevkine ilgi duyduğunu belirtir biçimde gülümsedi. Mektuplarda da kanıt olabilir elbet ama kanıtların doğrudan tanıklardan elde edilmesi gerekir. Değerli güveninizi bana verme lütfunda bulunursanız kullanılacak yöntemin seçimini bana bırakmanız daha iyi olur. Gülü seven dikenine katlanır. Böyleyse, dedi Alexey Alexandrovich rengi sararak. Ama o sırada avukat yine kalktı ve kapıya yaklaştı. Gelip sözünü kesen yazmana, pazarlık yapılmadığını söyleyin ona, dedi. Sonra yerine geçti. Otururken çevik bir hareketle bir güve daha yakaladı. Mobilyaları mahvolacak bu yaz, diye düşündü kaşlarını çatarak. Evet, ne diyordunuz, diye başladı. Alexey Alexandrovich masaya dayanarak, kararımı yazılı olarak bildireceğim size dedi. Bir süre ayakta durdu. Sonra, sözlerinizden boşanmanın mümkün olabileceğini anlıyorum. Koşullarınızın ne olduğunu söyleyin lütfen. Bana hareket özgürlüğü tanırsanız her şey olabilir, dedi avukat, soruya yanıt vermeden. Haberlerinizi ne zaman alacağım, diye sordu kapıya doğru yürürken. Gözleri cilalı ayakkabılara kadar parlıyordu. Bir hafta içinde. Siz de işimi kabul edip etmediğinizi ve koşullarınızın neler olduğunu bana bildirin lütfen. Elbette. Avukat saygıyla selam verdi, müşterisine yol gösterdi. Yalnız kalınca sevincini açığa vurdu. Öyle mutluydu ki alışkanlıklarının tersine pazarlık eden hanımı indirim yapmaya razı oldu ve güveleri yakalamaktan vazgeçti. Gelecek kış Sigoni'nin yaptığı gibi mobilyalarını kadife kaplatmaya karar verdi. 6. Alexey Alexandrovich 17 Ağustos'taki komisyon toplantısında parlak bir zafer kazanmış ama bu zaferin sonuçları onun için üzücü olmuştu. Azınlık halklarının yaşama koşullarını tüm yönleriyle incelemek üzere yeni komisyon kurulmuş ve Alexey Alexandrovich'i şaşırtan olağanüstü bir çabuklukla komisyon görev yerine gönderilmişti. 3 ay sonra rapor hazırdı. Azınlıkların yaşama koşulları politik, yönetimsel, ekonomik, etnografik, maddi ve dinsel açılardan incelenmişti. Tüm soruların yanıtları açıkça hiç kuşkuya yer vermeyecek biçimde ortaya konmuştu. Bu yanıtlar her zaman yanılmaya elverişli insan düşüncesinin değil, yönetimsel bir çalışmanın sonucuydu. Bütün yanıtlar resmi verilere, taşra yöneticilerinin, manastır rahiplerinin, belediyelerin, köy ruhani meclislerinin verdikleri bilgilerden yararlanarak eyalet valilerinin ve başpiskoposların hazırladığı raporlara dayanıyordu. Bu yüzden bütün bu yanıtlar doğruydu. Örneğin, kıtlığın nedenleri nelerdir? Halk dinsel inançlarına neden bu kadar bağlı? Gibi yüzyıllardır çözümlenememiş, yönetim gücü olmasa daha yüzyıllar boyu çözümlenemeyecek olan sorulara açık, kesin çözüm yolları getiriliyordu. Bu çözüm yolu da Alexey Alexandrovich'in düşüncesine uyuyordu. Son oturumda çok öfkelenen Bay Stremov, komisyon raporlarının ardından Alexey Alexandrovich'e hiç beklemediği bir oyun oynamayı düşündü. Peşinden birkaç üyeyi sürükleyerek birden Alexey Alexandrovich'ten yana geçiverdi. Onun önerdiği önlemlerin uygulanması görüşünü aslında beğenmediği halde onları heyecanla savunduğu gibi aynı yönde daha ağır önlemler de önerdi. Alexey Alexandrovich'in tekel düşüncesine ters olan bu aşırı önlemleri kabul edildi. Böylece Stremov'un oyunu başarılı oldu. Aşırılığa kaçan bu önlemlerin son derece saçma oldukları bir süre sonra anlaşıldı, bir süre sonra devlet adamları, kamuoyu, hatta yüksek sosyeteden kadınlar ve gazeteciler herkes onları kıyasıya eleştirdi. Bu eleştirilerden kaynaklanan öfke isim babası Alexey Alexandrovich'in üstüne sıçradı. O zaman Stremov, Karenin'in tasarısını körü körüne izlemiş ve sonuca kendisi de kızmış, şaşmış gibi yaparak partiden ayrılmıştı. Alexey Alexandrovich'in yok olmasıydı bu. Ama bozulan sağlığına, ailedeki mutsuzluğuna karşılık işi bırakmadı. Komisyonda bir anlaşmazlık çıkıyordu. Stremov başta olmak üzere bazıları Alexey Alexandrovich'in başkanlık ettiği denetleme komisyonunun verdiği bilgilere inandıkları için bu yanılgıya düştüklerini söyleyerek kendilerini temize çıkarmaya çalışıyor, bu komisyonun raporunun saçma, son derece değersiz kağıtlar olduğunu ekliyorlardı. Ötekiler, yani Alexey Alexandrovich ile komisyon üyesi arkadaşları resmi yazılara karşı böylesine ihtilalci bir davranışta bulunmayı tehlikeli görerek denetleme komisyonunun kararlarını desteklemeyi sürdürüyorlardı. Yüksek kademelerde, hatta sosyetede her şey karmakarışık olmuştu. Herkes bu savaşla ilgilense bile hiç kimse azınlıkların gerçekten yoksul mu ya da mutlu mu olduklarını bilmiyordu. Evliliğinde mutsuz olduğu haberiyle sarsılmış olan Alexey Alexandrovich'in durumu bu azınlık sorunuyla yeni bir darbe yemiş oldu. Tam o anda Karenin büyük bir karar aldı. Komisyonun şaşkınlığı karşısında sorunu incelemek için yöreye kendisinin gitmesine izin verilmesini istedi. Bu izin kendisine verilince de uzak eyaletlere doğru yola çıktı. Alexey Alexandrovich'in gidişi büyük gürültü çıkardı. Hele 12 posta atı için kendisine verilen parayı resmi bir mektupta geri yollaması işi daha da büyüttü. Bunu çok soylu buluyorum, diyordu Betsy, Prenses Miyakkaya'ya. Herkes artık her yere tren olduğunu bilirken posta atlarına neden para ödeniyor? Ancak Prenses Miyakkaya bu düşüncede değildi. Prenses Tverskaya'nın düşüncesi onu biraz kızdırmıştı. Bilmem kaç milyonu olan siz böyle konuşursunuz, diyordu. Oysa ben kocam denetime çıkınca çok seviniyorum. Yolculuk yapmak ona çok yararlı oluyor ve hoşuna gidiyor. Ben de arabacımın ve arabamın masraflarını çıkarıyorum. Alexey Alexandrovich uzak eyaletlere giderken 3 gün Moskova'da kaldı. Gelişinin ertesi günü genel valiyi ziyaret etti. efendi arabaları ve kira arabalarıyla dolu olan küçük gazetini sokağının köşesinde birisinin adını yüksek sesle ve neşeyle bağırdığını duyunca elinde olmadan geri döndü. Kaldırımın kıyısında son moda bir pardesü giymiş, başında hafifçe kulağına inmiş kusursuz şapkasıyla Stepan Arkadyevich, kırmızı dudaklarında beyaz dişlerini açıkta bırakan bir gülümsemeyle çok genç ve neşeli olarak duruyordu. Alexey Alexandrovich'i öyle ısrarla çağırıyordu ki durmak zorunda kaldı. Stepan bir eliyle sokağın köşesinde duran bir arabanın kapısını tutuyordu. Arabanın içinde kadife şapkalı bir kadın ve iki çocuk görünüyordu. Stepan öteki eliyle eniştesine işaret ediyordu. 9. kaset, 1. yüzün sonu.